Ayrım 32, sayfa 425. Öğleden sonra filme gideriz diye düşündük. Sabah da Jake'i köpeği gezdirmeme yardım edecek. Greg ayağını müzik eşliğinde gaz pedalına götürüp çekerek arabayı dikkatsizce kullanıyor, Paul'ün gövdesi sarsılarak Fleet Caddesi boyunca ara ara öne savruluyordu. Nintendo oyunumu da getirebilir miyim? Hayır, Nintendo falan getiremezsin. Geçen defa yaptığın gibi ağaca çarparsın. Onlara Super Mario gibi yürümeyi öğretiyorum. İyi denemeydi ufaklık. Kaçta döneceksin baba? He? Yolcu koltuğundaki Paul gazeteyi inceliyordu. Dünkü davayla ilgili 4 haber vardı. Başlıklar Tarpın ve Lefevre'lerin zafere yaklaştığını müjdeliyordu. Daha önce ne zaman bir mahkeme kararına bu kadar üzüldüğünü anımsamıyordu. Baba! Lanet olsun şu haberlere. Paul saatine bakmak için başını eğdi ve küçük düğmesiyle oynamaya başladı. Alman toplama kamplarından sağ çıkanlar, hükümetten yasaların uygulanmasını hızlandırarak yağmalanan eserlerin iadesini kolaylaştırmaya gitmesini istemişti. Resmi kaynaklara göre bu yıl ailelerin mallarının iadesi için yasal süreci beklerken 7 kişinin öldüğü bildirilmiş. Bu durum bir trajedi olarak nitelendiriliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yağmalandığı söylenen resimle ilgili dava sürerken bu çağrı yüce yargıya, Paul eğildi ve "Bu noktaya nasıl geldik?" diye sordu. "Olayı nereye taşıyorlar böyle?" "Pac-Man'i denemek istersin eminim. Şimdi bilgisayar oyunu da var." "Ne?" "Bekle biraz Jake, bu haberi dinlemeliyim." Bayan Halston, merhum kocasının resmi iyi niyetle aldığını iddia ediyor. Tartışmalara konu olan dava, son 10 yılı aşkın bir sürede sayıları gittikçe artan karmaşık iade davalarıyla karşı karşıya kalan yasal sistemdeki güçlükleri gözler önüne sermektedir. Lefevre davası tüm dünyanın gözlerini üzerine çekti ve hayatta kalanlardan bir grup, "Tanrım, zavallı Liv." Greg başını iki yana salladı. "Ne? Onun yerinde olmak istemezdim. Bu da ne demek oluyor? Şey, şu gazetelerdeki, radyodaki haberleri öğrendikçe çok zorlu bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Biz işimizi yapıyoruz." Bunun üzerine Greg, hesabı deftere yazmasını isteyen müşterilere attığı bakışı attı. "Biraz karmaşık bir durum. Öyle mi? Bu işlerin açıkça belli olduğunu söylemez miydin her zaman? Susacak mısın yoksa bir ara uğrayıp bar işletmekle ilgili sana ders mi vereyim? Bak bakalım nasıl oluyor?" Greg ve Jake kaşlarını kaldırıp bakıştı. İnanılmaz derecede sinir bozucu bir durumdu. Paul oturduğu yerde sallanıyordu. "Jake, duruşmadan çıkar çıkmaz seni arayacağım, olur mu? Gece sinemaya falan gideriz." "Ama öğleden sonra zaten gidiyoruz. Greg söyledi ya." "Mahkeme sağ tarafta. U dönüşü yapmamı ister misin?" Greg sola dönüş sinyali verip aniden durunca hepsi birden öne doğru savruldu. Bir taksi geçerken kornasını çaldı. "Burada durmam doğru mu bilmiyorum. Ceza yersem sen ödersin, tamam mı? Hey, bu o değil mi?" "Kim?" Jake öne eğildi. Paul, mahkeme binasının önündeki kalabalığın ilerisine baktı. Basamakların önündeki açık alan insan kaynıyordu. Kalabalık son günlerde daha da büyümüştü ama size karşın bütün farklı bir şey olduğu görülebiliyordu. Öfkeli bir atmosfer hakimdi. Kalabalığı oluşturanlar yüzlerindeki nefreti pek gizleyememişti. Greg, "Vay vay vay," dedi ve Paul de onun baktığı yöne baktı. Yolun karşısındaki Liv elini sıkıca çantasına kenetleyip derin düşüncelere dalmış gibi başı önde yürüyordu. Başını kaldırdığında önünde gerçekleşen gösterinin amacını anlamış, yüzünde bir korku belirmişti. Biri ona seslendi. "Halston!" Sonra tekrar seslendiler ve Liv adımlarını hızlandırıp aceleyle yanlarından geçmeye çalıştı ama kısık bir mırıltıyla başlayıp suçlamaya dönüşerek ismi tekrarlandı. Girişin diğer tarafındaki Henry neler olduğunu öngörebilmiş gibi aceleyle Liv'in yanına yürüdü. Liv ne yapacağını bilemezken Henry ona doğru koştu ama sürekli artıp devasa bir organizmaya dönüşen kalabalık onu yuttu. "Tanrım, bu da nesi?" Paul dosyalarını bırakıp arabadan indi ve yolun karşısına geçti. Kalabalığın arasına karışıp orta yere doğru ilerledi. Eller ve afişler koca bir girdap oluşturmuştu ve sesler de sağır ediciydi. Tam önüne düşen afişte hırsızlık yazıyordu. Bir flaşın patladığını, Liv'in saçını gördü ve onu kolundan kavrarken korku dolu haykırışını duydu. Kalabalık ilerlerken Paul neredeyse düşüyordu. Liv'in diğer tarafındaki Henry'yi görünce paltosunu çekiştiren bir adama küfrederek Henry'ye doğru ilerledi. Neon yelekli görevliler gelip göstericileri uzaklaştırdı. "Uzaklaşın, geri çekilin, geri çekilin!" Paul güçlükle nefes alırken biri böbreğine sertçe vurdu ama sonunda göstericilerden uzaklaşıp basamakları çıkmaya başladılar. Liv oyuncak bebek gibi aralarında yürüyordu. Polis telsizinden gelen sesler eşliğinde iri yarı görevliler onları güvenlik bariyerlerinden sessiz ve sakin görünen diğer tarafa geçirdi. Kalabalık karşı çıkıyor, bağırıp çağırıyor, sesler duvarlarda yankılanıyordu. Liv'in yüzü bembeyazdı. Hiç konuşmadan bir elini yüzüne götürdü. Yanağı çizilmiş, at kuyruğu yaptığı saçının yarısı dağılmıştı. "Tanrım, neredeydiniz siz?" Henry öfkeli bir ifadeyle ceketini düzeltip görevlilere bağırdı. "Güvenlik neredeydi? Bunun olacağını tahmin etmeliydiniz." Bir elini kaldırıp diğer eliyle de ağzını tuttuğu telsizden emirler yağdıran görevli telaşla başını sallıyordu. "Kesinlikle kabul edilemez bir durum." Paul ona "İyi misin?" diye sordu. Leo başını sallayıp onun da orada olduğunu yeni fark etmiş gibi uzaklaştı. Elleri titriyordu. "Teşekkürler Bay Cafferty," dedi Henry yakasını düzelterek. "Araya girdiğiniz için teşekkürler. Çok..." Sesi gittikçe yok oldu. "Liv'e içecek bir şeyler getirebilir miyiz? Oturması için de bir yer bulalım." Liv koluna bakıp kısık sesle "Aman tanrım," dedi. "Biri üzerime tükürmüş." "Gel, çıkar onu." Paul paltoyu Liv'in omuzlarından alırken Liv aniden kendini küçülmüş, dışarıdaki nefretin ağırlığıyla omuzları eğilmiş gibi hissetti. Henry paltoyu ondan aldı. "Endişelenme Liv. Yardımcılarımdan biri temizletir. Sonra arka çıkışı kullanmanı sağlayacağız." "Evet hanımefendi, sizi arka çıkıştan çıkaracağız," dedi polis. Liv duygusuzca "suçlu gibi," dedi. Paul ona bir adım yaklaşarak "böyle bir şeyin tekrarlanmasına izin vermeyeceğim," dedi. "Gerçekten ben çok üzgünüm." Liv gözlerini kısarak ona baktı ve bir adım geriledi. "Sana neden güveneyim?" Paul'un yanıt vermesine fırsat kalmadan Henry, Liv'i kolundan tutup koridordan ekibinin bulunduğu salona götürürken siyah ceketinin içinde kendini küçücük hisseden Liv, sanki olan bitenin farkında bile değildi. Paul, omuzlarını doğrultup ağır ağır yolun karşısına geçti. Greg arabasının yanında durmuş, Paul'un dağılmış dosyalarıyla deri çantasını tutuyordu. Yağmur başlamıştı. "İyi misin?" Paul başını salladı. "O da iyi mi?" "Ah." Paul mahkeme binasına bakıp saçını düzeltti. "Sayılır. Bak, benim içeri girmem gerekiyor. İkinizle sonra görüşeceğim." Greg ona sonra da artık uysallaşan ve son 10 dakikada hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta dolanıp sohbet eden kalabalığa baktı. İnanılmaz derecede soğuk bir ifade takınmıştı. "Peki," dedi arabasına binerken. "Ben her zaman meleklerin tarafındayım. Tarzını uygulayabiliyor musun?" Greg arabasıyla uzaklaşırken Paul'e bakmadı. Bembeyaz bir suratla arka camdan bakan Jack, araba gözden kayboluncaya kadar ona kayıtsızca bakmaya devam etti. Duruşma salonuna yürürken Janie yanındaydı. Saçları güzelce toplanmış, kıpkırmızı bir ruj sürmüştü. "Çok dokunaklı," dedi. Paul onu duymazdan geldi. Sam Flaherty dosyaları sıraya bırakıp güvenlikten geçmeye hazırlandı. "Bu iş kontrolden çıkıyor, böylesini görmemiştim." "Evet," dedi Paul çenesini ovuşturarak. "Şeye benziyor, ah bilmiyorum. Meydanın olayları alevlendirmesiyle olaylar bu raddeye geldi." Paul Janie'ye döndü. Janie soğukkanlılıkla "Ne demek istiyorsun?" dedi. "Diyorum ki, gazetecileri kim bilgilendirip davayla ilgilenenleri galeyana getiriyorsa olayların bu boyuta ulaşmasını umursamıyor. Siz de centilmenlik gösterileri yapıyorsunuz." Janie gözlerini ayırmadan ona baktı. "Janie, bu taşkınlıklarla bir ilgin var mı?" Yanıt çok geçmeden geldi. "Saçmalama. Aman tanrım." Bu konuşmanın yanında geçtiğini yeni fark etmiş gibi senin gözleri ikisi arasında gidip geliyordu. Avukatı çağırma bahanesiyle izin istedi. Şimdi uzun, taş koridorda yalnızca Paul ve Janie kalmıştı. Paul elini saçlarının arasından geçirirken bakışlarını salona çevirdi. "Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bu olanlar hiç hoşuma gitmiyor. Biz işimizi yapıyoruz. Hem eskiden umursamazdın." Janie önce saatine, sonra da pencereden dışarıya baktı. Kalabalık buradan görünmüyordu ama binaların arasında boğulan göstericilerin sloganları hala duyulabiliyordu. Kollarını göğsünde birleştirmişti. yine de masum olmadığın kesin. Ne demek istiyorsun? Bayan Halston'la aranda neler olup bittiğini bana söylemeyecek misin? Hiçbir şey olmuyor. Beni aptal yerine koymaya çalışma. O halde söyleyeyim, seni ilgilendirecek bir şey olmuyor. Dava açtığımız biriyle ilişkin varsa beni ilgilendirir elbette. Ben onunla ilişki falan yaşamıyorum. Janey ona yaklaştı. Benimle dalga geçme Paul. Arkamdan iş çevirip Lefevre'lerle görüştün ve onları anlaşma yapmaya ikna ettin. Evet, o konuyu seninle konuşacaktım. Dışarıdaki o küçük gösteriyi izledim. Hüküm verilmeden önce onun adına anlaşma yapmaya mı karar verdin? Tamam. Paul ceketini çıkardı ve kendini sıraya bıraktı. Tamam. Janey bekledi. Kim olduğunu öğrenmeden önce onunla kısa süreli bir ilişkim oldu. Karşı taraflarda olduğumuzu öğrenince de ilişkimiz bitti, o kadar. Janey tavanda bir yerlere bakıyordu. Tekrar konuştuğunda üstünkörü bir şeyler söyledi. Onunla tekrar çıkmayı düşünüyor musun? Dava bittikten sonra yani. Bu kimseyi ilgilendirmez. Tabii ki ilgilendirir. Benim için canını dişine takarak çalıştığından ve bu davanın riske girmediğinden emin olmalıyım. Paul'ün sesi boş salonda gürledi. Kazanıyoruz değil mi? Daha ne istiyorsun? Ekibin geri kalanında salona girdi. Senin yüzü ağır meşe kapıda belirdi ve onlara da içeri girmelerini işaret etti. Paul derin bir nefes alıp etkili bir ses tonu takındı. Bak, özel mevzular bir yana, bence en iyisi anlaşmaya varmak. Yine de biz, Janey dosyalarına uzandı. Anlaşma yapmıyoruz. Ama neden anlaşma yapalım ki? Şirketin bugüne dek ilgilendiği en ünlü davayı kazanmak üzereyiz. Birinin hayatını mahvediyoruz. Bizimle mücadele etmeye karar verdiği gün o kendi hayatını mahvetti. Ona ait olduğuna inandığı bir şeyi elinden alıyoruz. Tabii ki mücadele edecek. Yapma Janey, adil ol biraz. Bunun adaletle ilgisi yok. Adaletle hiç ilgisi yok. Saçmalama. Janey burnunu buruşturdu. Paul'e döndüğünde gözleri ışıldıyordu. Önümüzde iki duruşma daha var. Bir aksilik olmazsa Sophie Lefer asıl sahiplerine dönecek. Nereye ait olduğundan o kadar eminsin demek. Evet, eminim. Öyle olmalı. Şimdi Lefevre'ler ne yaptığımızı merak etmeden önce içeri girmeyi öneriyorum. Paul, sekreterin bakışlarını görmezden gelip kafasının içi uğuldarken salona girdi. Oturdu ve zihnini açmak için birkaç defa arka arkaya nefes alıp verdi. Senle derin bir sohbete dalan Janey'nin dikkati dağılmıştı. Paul'ün kalp atışları normale döndüğünde, Londra'ya yeni geldiği dönemde tanıştığı, dünyanın haline alaycı bir ifadeyle gülen, emekli bir dedektifle yaptıkları sohbeti anımsadı. İçtiği biralar yüzünden saçmalamaya başlamadan hemen önce, "Önemli olan tek şey gerçektir McCafferty," demişti. "Gerçekler olmadan insanların saçma fikirleriyle aldanır durursun." Paul ceketinden not defterini çıkarıp bir iki kelime yazdı ve kağıdı özenle ikiye katladı. Etrafına bakınıp önündeki adamı dürttü. "Bunu dava vekiline yollayabilir misiniz?" Kağıt parçasının elden ele dolaşıp asistana, ondan da Henry'e geçmesini izledi. Henry, kağıtta yazan yazıyı okuyup Liv'e verdi. Liv, kağıdı açmak istemiyormuş gibi temkinlice açtı. Yazılanları algıladığında da yüzüne kas katı bir ifade çöktü. "Bunu telafi edeceğim." Liv döndü ve gözleri onu aradı. Onunla göz göze geldiğinde çenesini hafifçe büktü. "Neden sana güveneyim?" Sanki zaman durmuştu. Liv bakışlarını kaçırdı. Paul, sene dönüp, Janey'e gitmem gerektiğini söyle. Acil bir toplantım çıktı dedi ve ayağa kalkıp salondan ayrıldı. Sonradan düşündüğünde onu oraya neyin getirdiğini bilmiyordu. Marylebone Caddesi'nin arka sokağındaki ev, somon rengi duvar kağıdıyla bezeliydi ve üzerindeki sedef şeklindeki girdap hoş bir ışıltı veriyordu. Perdeler pembeydi. Kanepeler ise koyu gül rengiydi. Duvarlar raflarla doluydu ve üzerlerindeki küçük porselen hayvanlar, cicili bicili süsler ve Noel kartlarıyla yer yapma yer kapma yarışına girmişlerdi. Bol pantolonu ve hırkasıyla Marion Andrews orada tam karşısında duruyordu. Baştan ayağa açık yeşillere bürünmüştü. Flaherty'nin adamlarından birisiniz sanırım. Kadın kapıya sığmıyormuş gibi hafifçe eğilmişti. Paul'ün annesinin iri kemikli dediği tiplerdendi. Bir devenin hörgüçleri gibi çıkıntı yapıyorlardı. Kapınıza bu şekilde geldiğim için kusura bakmayın. Sizinle konuşmak istedim. Davayla ilgili. Kadın önce onu reddeder gibi görünse de sonradan koca elini kaldırdı. Ah, içeri gelin. Ama annemden suçluymuş gibi bahsetmeniz sinirlerimi zıplatıyor, bilesiniz. Gazeteler de öyle. Hikayeyi okuyan arkadaşlarım son birkaç gündür sürekli arıyor ve annem korkunç bir şey yapmış gibi imalarda bulunuyorlar. Liseden arkadaşım Mira, aradığında ona annemin sadece 6 ayda Amerikan Bankası'nda 30 yıl boyunca yan gelip yatan o lanet kocasından çok daha iyi şeyler yaptığını söyledim. Bundan kuşkum yok. Eminim öyledir tatlım. Marion ayağını sürüyerek yürüyüp Polly içeri aldı. Annem yenilikçi bir kadındı. İşçilerin zor durumlarını, yerlerinden edilen çocukları yazardı. Savaştan korkardı. Goring'le ilişkiye girme ihtimali ne kadar düşükse, oradan bir şey çalma ihtimali de o kadar düşüktü. Şimdi bir şeyler içmek istersiniz sanırım. Paul bir diyet kola isteyip alçak koltuğa oturdu. Uzaktan gelen trafiğin sesi içerideki aşırı sıcak havaya karışıyordu. Paul'ün başta minder sandığı iri bir kedi de ayaklanıp kucağına atlamıştı ve bacaklarını sessiz bir memnuniyetle yoğuruyordu. Marion Andrews arkasına yaslanıp bir sigara yaktı. Sonra abartılı bir şekilde iç geçirdi. Brooklyn aksanıyla mı konuşuyorsunuz? New Jersey. Kadın ona eski adresini sordu ve bildiğini ifade edercesine başını salladı. Uzun zamandır mı buradasınız? 7 yıldır. Ben de 6. Kocam Donut'la birlikte geldim. Geçen Temmuz'da öldü. Sonra sesini biraz yumuşatarak, her neyse, sana nasıl yardımcı olabilirim? Duruşmada söylediklerimden fazlasını bilmiyorum, diye ekledi. Bilmiyorum, belki kaçırdığımız bir şey olabilir. Hayır, Bay Flaherty'ye dediğim gibi, resmin nereden geldiğini bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz, annem muhabirlik günlerinden laf açıldığında, JFK ile bir uçağın tuvaletinde kilitli kaldığı günü anlatmayı tercih ederdi. Tabii bu da babamla benim pek ilgimizi çekmezdi. Eski bir muhabirin anılarını dinlerseniz, hepsininkini dinlemiş kadar olursunuz. Paul evin içine göz gezdirdi. Arkasına baktığında kadının gözleri hala üzerindeydi. Onu dikkatlice süzerken durgun havaya bir duman halkası daha karıştırdı. Bay McAferty, mahkeme resmin çalındığına karar verirse müvekkiliniz benden tazminat ister mi? Hayır, onlar yalnızca resmi geri istiyor. Marion Andrews başını iki yana salladı. Eminim isterler. Bacaklarını düzeltti ve rahatsız olmuş gibi irkildi. Ben bu davadan kötü kokular alıyorum. Annemin adının çamura bulandırılması hiç hoşuma gitmiyor. Bay Halston'un da o adam resmi gerçekten sevmişti. Paul kediye baktı. Belki de Bay Halston resmin gerçek değerini tahmin etmişti. Kusura bakmayın Bay McAferty ama siz orada değildiniz. Kendimi aldatılmış hissetmemi sağlamaya çalışıyorsanız yanlış kişiyle konuşuyorsunuz. O resmin değeriyle gerçekten ilgilenmiyor musunuz? Sanırım sizinle değer kelimesini farklı tanımlıyoruz. Kedi obur, biraz da düşmanca bir ifadeyle gözlerini Paul'e dikmişti. Marion Andrews sigarasını söndürdü. Zavallı Olivia Halston için de üzülüyorum. Paul biraz duraksayıp yumuşak bir sesle, ''Evet, ben de.'' dedi. Kadın bir kaşını kaldırdı. Paul iç geçirdi. ''Bu dava biraz zorlu. Zavallı kızı iflasın eşiğine getirecek kadar mı? Ben işimi yapıyorum Bayan Andrews.'' Evet, sanırım annem de bu cümleyi birkaç defa duymuştu. Kadın bunu nazikçe söylemişti ama Paul'ün yanakları kızarmıştı. Kadın ona bir süre baktı ve ardından yüksek sesle "Hah!" dedi. Ve ödü patlayan kedi Paul'ün kucağından kaçtı. "Ah Tanrı aşkına, daha sert bir şeyler içmek ister misiniz? Aslında ben de gerçek bir içki içebilirim. İçki saati gelmiştir eminim." Kadın kalkıp karşıdaki dolaba yürüdü. "Bourbon ister misiniz?" Teşekkürler. Daha sonra Paul, elinde bourbon, kulağında anavatanının aksanıyla sessizliğin bölünmesini beklemiyorlarmış gibi konuşmaya başladı. Hikayesi bir çantanın çalınmasıyla başlayıp mahkemenin önündeki vedalaşmayla son bulmuştu. O farkında bile olmadan yeni şeyler ortaya çıkmıştı. Onun yanındayken hissettiği beklenmedik mutluluk, suçluluk duygusu ve onu bir türlü terk etmeyen öfkeli hali. Bu kadına neden açıldığını bilmiyordu. Herkes bir yana neden bu kadının onu anlamasını istediğini bilmiyordu. Ama Marion Andrews onu dinledi ve dinlerken yüz hatları sevecen bir ifadeye büründü. Her şeyi kendi elinizle bozmuşsunuz Bay McAferty. Evet, biliyorum. Kadın bir sigara daha yakıp açık mutfağın önünde yiyecek için miyavlayan kediyi azarladı. Tatlım, sana verebileceğim bir yanıt yok. Ya o resmi alıp Liv'in kalbini kıracaksın ya da o işini kaybetmene sebep olacak. Ya da her şeyi unutup üzerini kapatacağız. O zaman ikinizin de kalbi kırılır. Kadının sözleri her şeyi açıkça anlatıyordu. Sessizlik içinde oturdular. Dışarıda ağır ağır ilerleyen trafiğin yanı sıra havada ağırlaşmıştı.